Ot, İskender Pala, 10. ayrım. Sonraki zamanlarda ağlamanın bir cellat için ne derece rahatlatıcı olduğunu kendim öğrendim. Çivilerle donatılmış işkence koltuğuna oturtup bağladığım insanların, acıyı daha az duymak için hiç kıpırdamadan durmalarını öfkelenip, kollarını kırdığım veya çivilerin battığı yerlerine tuz serptiğim günlerin gecesinde, gözden akıtılan yaşların, cellat kalpler için ne kadar huzur verici olduğunu size anlatamam. İlk birkaç ayda cellatlık mesleğinin usullerini, aletlerini kullanmayı, mahkumları bağlamayı ve diğer işleri öğrendiğim halde vicdanım tam 4 yıl direnip durdu. Sonraki yıllarda yaşım gereği pazılarım ve biraz da kuvvetlendiğim söylendi. Erkek ve kadın 150 kadar esir, mahkum ve köleyi bülbül gibi öttürdüğüm zaman ustalaşmış bir cellat olduğuma kanaat getirdim. Bunlardan yalnızca bir elin parmakları kadarı, iki ayakları üzerinde dışarı çıkabilmiş ve ölümden kurtulabilenlerin yarısı da zaten kafa kırıcı veya kol koparıcı tezgahlarda sakat kalmıştı. Sorgulanması gerekenler, sırları saklayanlar, suç işleyenler, hırsızlar, erkekler, kadınlar, efendilerine hizmet etmeyen köleler veya hizmette kusur eden esirler, çekik göze ihanet edenler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler, inançsızlar, kahinler, büyücüler, Rumlar, Ermeniler, Türkler, Farslar, Araplar, Moğollar ve daha kimler kimler. Bir zindanda her gün bir diğer güne benzer ve her gelen bir sonra geleceği andırır. Ustam bir akşam beni çağırıp ocakta yanan ateşin yakınında hazırladığı yemeğine eşlik etmemi istedi. Beni satın alışının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişti. Her akşam yediği tavuk ve butlardan bana da verdi. Gözlerindeki öfke ve vahşet bir celladınkine benzemiyor gibiydi. O güne kadar fazla konuşmazdım. Yalnızlaşmış, kendimi her şeye kapatmıştım. 10 yaşıma yeni girmiştim. Hala bir çocuktum ve o akşam şefkate ne derece ihtiyacım olduğunu anladım. Ustam bir baba gibi davrandı. Ye hadi. Neredensin he? Buralara uzak. Anan baban? Annem öldü. Babam beni bırakıp gitti. Durdu. Gözlerini gözlerime dikti. Uzun uzun baktı. Aklında başka şeyler var gibiydi. Elindeki budu daha bir hışımla ısırdı ve kocaman bir lokmayı çiğnemeden yuttu. Şakağında bir damarı birkaç kez şişip indi. Sonra sustu. Uzun süre sustu. Bana verdiği eti çiğnerken teşekkür ettim. Sesini yumuşatarak anlattı. Sen iyi bir çocuksun evlat. İleride Arn Usta'nın adını yaşatacağını umuyorum. Sakın yüzümü kara çıkartma. Yarından tezi yok, sana her şeyi öğretmeye başlayacağım. Bu meslek çok büyük bir dikkat ve çelik gibi sinirler ister, unutma. Krallara hizmet edersin. Şimdilik kimin kimsen yoksa da ben varım. Artık garip ve kimsesiz sayılmazsın. Kudüs'ten mi geldiniz? Evet ya. Orada ne yapıyordunuz? Neler yapmıyordum ki? Tekrar sustu. Bir ara gözleri dalar gibi oldu. Yüzüme baktı. Bir cevap beklediğimi hissedince tereddüt geçirdi. Anlatıp anlatmama kararını veremiyor gibiydi. Hala bana güvenmediğini düşündüm. Sonra yüzüme bakıp gülümsedi. Bu gülümseme bir cellat donukluğundan ziyade bir baba şefkatini gösteriyordu. Anlattı. Bir vakitler ben de senin gibi çocuktum. Babam Habsburg'da saray cellatlarındandı. Onun yanında her şeyi öğrenerek büyüdüm. Sonra genç oldum. Sevdiğim bir kız vardı. Cellatlık yapıyorum diye benimle evlenmeyi reddetti. İşimden, kandan, ağlayan ve altını eşeyen insanlardan, hatta kendimden nefret ettim. Cellatlığı bıraktım ve sırf o kızla evlenebilmek için kilisenin hizmetine girdim. O sırada sevdiğim kızla birlikte oldum. Keşişler bunu duyunca beni cezalandırdı ve kızı manastıra hapsettiler. Sonra da arınmam için beni Girit'e gönderdiler. Orada şövalyeler arasında eğitim aldım. Kendimi Allah'a adadım ama sevdiğim kızı unutamadım. Bana manastırda çocuk doğururken öldüğünü söylediler. Çocuğum da ölmüş. Artık yapacak bir şeyim kalmamıştı. Bari Hristiyan hacılar kolayca kutsal topraklara girebilsin diye Kudüs yolunda hizmet edeyim dedim. Ve tapınak şövalyelerine katıldım. Tapınak şövalyesi nedir bilir misin? İşte onlarla çalışmaya başladım. İnancımı hiç insan öldürmemek üzerine kurmuştum. Lakin arkadaşlık ettiğim şövalyelerden biri bana tesadüfen Habsburg'dan haberler verdi. Meğer sevdiğim kız doğumdan sonra manastırda rahibelerin eziyetleriyle ölmüş. Çocuğumu da günah tohumu diye boğup helak kuburuna atmışlar. Önce inanmadım, direndim. Lakin haberi veren dostum o günlerde bir keşişin yanında eğitim alıyormuş ve bütün emirleri o keşiş vermiş. Koşup gidecektim tabii, gerek kalmadı. Aynı keşiş Haçlı askerlerini savaşa özendirmek için Kudüs'e geldi. Bir gece yanına varıp duyduklarımın hesabını sordum. Bana, "Sen Tanrı'yı gücendirdin, cezayı hak ettin," dedi. "Her gün adam öldürürken sen değil de bir kızı sevdim diye ben mi Tanrı'yı gücendiriyorum?" dedim. Güldü. Benim cezamı neden o kızdan çıkarttığını sorduğumda ise alay etti, öfkelendim. Sonra plan yaptım. Keşişi kaçırıp eski mesleğime geri döndüm. Etlerini tırmıklarla lif lif ayırıp bebeğimin ve sevdiğim kızın intikamını aldım. Sonra nerede bir zalim varsa işkenceye yatırarak cezalandırmaya başladım. Tanrı'nın yapmadıklarını ben yaptım. Kudüs'te hem Müslümanlar hem papazlar Tanrı adildir diyorlardı. Ama hepsi de adaletsizlik yapıyorlardı. Sonraki aylarda onun adil olmadığını görüp adaleti ben üzerime aldım. Ama zamanla ben de adaleti avucumda tutamaz oldum. Savaş büyük adaletsizliklerle sürüyordu. Bütün haksızlıklara tek başıma karşı koymaktan yoruldum. O sırada arkadaşlarımın pek çoğu Kudüs'e geldikleri zamanki fikirlerini değiştirmiş, eski asaletlerini kaybetmiş, her türlü ahlaksızlığa, düzenbazlığa bulaşmışlardı. Dindarlığı bir yana bırakmışlar, sarhoş oluyor, horoz dövüştürüp kavga ediyor, birbirlerine tacizde bulunuyor, hırsızlık yapıyor, ev basıyor. Menfaatleri için asker olmayan insanları öldürüyorlardı. Tanrı'nın adaleti adına işe onlardan başladım. İçimizdeki kötülerin ruhlarını birer birer işkenceyle temizliyordum. Çok çalışmam gerekiyordu çünkü Tanrı adına kutsal savaşa katıldığını söyleyen utanmaz günahkarların arkası kesilmiyordu. Sonra kendilerini gizlice cezalandıranın kendi içlerinden biri olduğunu hissetmeye başladılar. Yakalanma tehlikesini sezince oradan ayrıldım. Niyetim Bizans'a yakın yurtlarda bir hayat kurmak ve tıpkı tekfurlar gibi toprağımı işleyip vergimi ödeyerek yaşamaktı. Lakin yolda Baycuhan ile yollarımız kesişti. Tanrı'yı o gün terk ettim. Zaten o da beni çoktan terk etmişti. Sonunda Tanrı'dan kaçan bütün adamların yaptığı gibi ben de bozkırın çalkantısına kendimi bıraktım. Ustam son cümlelerini kabullendiği bir çaresizliği ifade eder gibi söylemişti. İlk defa onun kötü bir insan olmadığına inandım. Ama yaptığı ve benden de yapmamı istediği şey kötüydü. Üstelik kafir olduğunu açıkça söylüyor ve sık sık Allah'a küfrediyordu. Babam ustamın söylediklerini duysa herhalde dilini koparırdı diye geçirdim içimden. Sonra bundan şüpheye düştüm çünkü babam uzun boylu sayılırdı ama ustam neredeyse onun iki katı kadar uzun ve bir o kadar da cüsseliydi. Ayrıca benim nasıl birinin yanında olduğum babamın hiç de umurunda sayılmazdı. Tanrı'nın terk ettiği ve Tanrı'yı terk ettiğini söyleyen bir adamın yanında yaşıyor olmam onu ne kadar ilgilendiriyordu şüphedeydim. Kabullendim ki artık babamın değil, onun himayesindeydim. Bunun adaletli olmadığını biliyorum. Zihnimde Tanrı adil ise şartıyla başlayan yüzlerce tedirgin düşüncem var. Sordum, Arnus'ta Tanrı hakikaten adaletli midir? Sizinkilere ve bizimkilere göre adaletin ta kendisidir. Ama galiba onun adaleti bozkırda bir yerlere sıvışıp gitmiş. Tanrı değilse Baycuhan mı adildir peki? Onun yerine adaleti biz sağlıyoruz ya işte. İyi ama bizim yaptıklarımızı Tanrı, cümlemin sonunu bekleyemedi, yaptığı işten dolayı kendini suçlu hissetmekten kaçıyordu sanki. Sesinin tonunu yükseltti. Çocuk sus, bana Tanrı'dan bahsetme. Herkes hayatında mutlaka bir şeyleri ciddiye alır. Herhangi bir şeye güven duyar ve o şeye inanır. Sen o şeyin adını Tanrı koymuşsan bunu kendine sakla. Kardinallerin bile ispat etmek için bin bir delil saymaya kalkıştıkları Tanrı'yı senden dinleyecek değilim. Tanrı'nın varlığını inkar da, ispat da kişinin kalbindeki ışıktan güç alır. Ben o ışığı yitireli yıllar oluyor. Delik kovada su tutamazsın. Kovada bir delik olmakla 10 delik olmak arasında da sonuç değişmez. Eğer Tanrı adil olsaydı, hatta bizzat Tanrı var olsaydı, burası senin yerin olmazdı. Ustamın Tanrı'ya inanmadığını öğrendiğim o akşamdan 2 gün sonraydı. Arnus da diğer cellatlarla birlikte çarşıya gitmişti. Mahkumlarla ilgilenmek üzere gelen Rum gardiyan hücremin kapısından seslendi. Yanına vardım, sarhoştu. Tezgahlarda inleyen mahkumlara su vermemi söyledi. Aslında bu onun görevi olmasına rağmen dediğini yaptım. Sürekli benimle konuşuyordu ama kelimeler ağzında adeta yuvarlanıyordu. Bir ara yakınıma geldi ve beni taciz etmeye başladı. Niyetini anladım. İşkence kamalarından birine yakın vardım. O da yanımca geliyordu. Nihayet kamayı elime alınca diklendim. Saldırınca kolunda bir çizik açtım. Öfkelenip üzerime çullandı. Ne kadar mücadele ettim bilmiyorum. Beni bağlamak istiyor, ben de kurtulmaya çalışıyordum. Babam aklıma geldi. O sırada yanıma gelivermesini istediğim babam. Hayır, gelmiyordu. Sonra Allah'a yalvardım. Beni duysun ve bu tehlikeden kurtarsın diye. Çırpınırken bağırıyordum. Adam sarhoş olmasa beni kolayca zapt edebilirdi ama yine de ayı kadar kuvvetliydi. Bir ara iyiden iyiye gücümün kesildiğini, çaresiz kaldığımı düşündüm. Gözlerim karardı. Son gücümle bağırdım. Arnus'ta! Gözümü açtığımda Arnus'tam başımı okşuyor, beni teskin etmeye çalışıyordu. Diğer 2 cellat da yanımızdaydı. Bana saldıran gardiyan hemen ayak ucumuzda kanlar içinde uzanmış can çekişiyordu. Arnus'tam ile göz göze geldik. Korkma, kurtuldun. Artık sana kimse zarar veremez dedi. Sonra da çırpınırken düşürdüğüm kamayı elime tutuşturdu. Gözlerimin ta içine baktı. Demek istediğini anlamıştım. Yanağıma yaşlar akmaya devam ediyordu. Kurtulduğum için sevindiğimden değildi gözyaşlarım. Hayır, ilk cinayetimi işleyecek olmanın ruh karmaşasından idi. Yerimden kalktım, titreyerek ilerledim ve küçük bir tereddütten sonra kamayı gardiyanın boynuna sapladım. İlk anda farklı bir şey hissetmedim ve hırıltıları dinesiye kadar öylece bekledim. Boynundaki son damarın seyirmesi de durdu. Bir hayata son vermiştim ama gözyaşıma renk veren şey sevinç miydi, üzüntü müydü anlayamadım. Daha sonraki zamanlarda bana yardım etmeyen babama ve Tanrı'ya karşı içimde kinler yumak yumak büyüdü. Tanrı'dan bahsederken Arnustam'ın neden o kadar öfkeli olduğunu anlayabildim. O günden sonra babam gibi Tanrı ile de aramda lifler birer birer kopup gitti. Eğer ninemin dediği gibi Tanrı beni görüyor ve duyuyor olsaydı, ona yalvardığım vakit beni korurdu. Üstelik babamın kalbinden benim sevgimi silen de oydu. Babam, onun her şeyi bildiğini, kulu dua edince dileğini kabul edeceğini söylemişti. Ama ne kaçırılırken, ne esir pazarında satılırken ve de ne bu cellattayken o bana hiç cevap vermedi. Eğer bir Tanrı var ise neden beni duymuyordu? Duymuyor ise bütün yetkinliklere sahip olduğu görüşü koca bir yalandı. Kendisinden daha mükemmelini kavrayamadığımız şeyin Tanrı olduğunu söylemek, belki de yalnızca bir aldatmaca ve şüpheydi. Günlerce bu şüpheyi içimden atmaya çalıştım. Düşünüyordum ki o mükemmel idi ve mükemmel olanın varlığından şüphe duyulmazdı. Belki de ben ona isyan ettiğim için beni duymuyordu da ben onu yokmuş gibi düşünüyordum. Babam onun her varlığı kuşattığını söylerdi. Her varlığı kuşatıyor ise bir varlığının olmadığını iddia etmek abes olurdu. Annem her gece yatarken Tanrı'ya dua etmemi söylemişti. O vardır ve birdir. Seni sever, sen de onu sev. İnandığım Tanrı'yı düşündüm. Onun var olması, Tanrı oluşunun ayrılmaz bir parçası ise neden 10 yaşında bir çocuğu duymuyordu? Sonraki bir günde yine Tanrı'dan söz açıldığında ustama bunu söylemeye çalıştım. Belki de içimdeki şüpheyi onun gidermesini istiyordum. Tanrı'ya inanmayan biri onun varlığına karşı kasten kör ve sağır mıdır? Bu durumda onun koruması ve sevgisinden mahrum kalır mı? Öfkesi sesinden anlaşılıyordu. Çocuk, nedir sence Tanrı sevgisinin güvencesi? Çekik gözün yıllardır yapıp ettikleri bu sevginin neresinde mesela? Şu işkence masalarında nasıl bir adalet hüküm sürüyor? Şu inleyip duran fahişenin güzelliğine bak. Bu güzelliğe bir gün toprağın altında yılanlar, çıyanlar, kurtlar, kurtçuklar iştahla saldıracaksa neden bu güzellik var? İnsanları önce sevmeyi veren, sonra da sevdikleri elinden alan bir adaletsizlik sence bir tanrı işi mi? Kılıçların kalplere saplanmasında veya eceli gelmeden ölenlerin kaderinde adaletin yeri olabilir mi? Öldürdüğün gardiyanın veya babanın kokusunu hatırlıyor musun mesela? Annenin ölüp gitmesi mi yoksa babanın seni terk etmesi mi adalet? Bunları sana tanrı yapıyorsa onun sevgisinden mahrum kalsan da keder etme. Artık hayal meyal hatırladığım annemin toprak altında cesedini parçalayan sürüngenler geldi gözümün önüne. Tanrı'yı düşündüm. Var ise ve annemi yeraltı sürüngenlerine yediriyorsa ona asla güvenemeyeceğimi geçirdim içimden. Arnustam gittikten sonra bulunduğum yerde ne kadar oturdum, neler düşündüm bilmiyorum. Üşüdüğümü hissedip yatağıma çekilirken dimağımda buruk bir keder, gözümde yaşlar vardı. Yatağımda kıvranıp durdum. Babacım, neden beni bırakıp gittin? Allah'ım, ey Allah'ım, varsan, birsen ve beni duyuyorsan, ya onu bana getir, ya beni ona gönder. Alamutlu. Evlat acısı, Handaki cinayet, Alamut'un son fedaileri, dava, derbederlik teselli etmiyor. Bir mezarın içinde uyanmak, Taptuk yolunda, adına sevda denir. Kimsesizlerin kimsesi. Bu ne derttir acep, derman belirmez. Ya bu ne yaredir, merhem derilmez. Çok şükür oğlum yaşıyordu, bunu öğrenebilmiştim. Lakin bulmak için yaklaşık bir yıl boyunca bozkırın bir ucundan diğerine savrulup durdum. Her vardığım köye umutla varıp umutsuz ayrılmak, her akşam oluşunda hasretle ağlayıp, her gece İsmail'i bulduğumu rüyada görerek uyanmak, karda ve boranda, yazda ve ayazda, her gün yeni bir yolculuğa başlamak, öfkemi çoğalttıkça çoğalttığı gibi zihnimi de yordukça yordu. İsmail'i ararken, Bozkır'ın acımasız ruhunu buldum çünkü. Bir meşe dalı gibi toprağa var gücüyle tutunan Bozkır insanının, nasıl katıksız bir huşunet, ne derece acımasız bir kin içinde yoğrulduğunun farkına vardım. Taşı sıksa suyunu çıkaracak yiğitlerin yokluk ve yoksulluk elinde zebun oluşlarını gördüm. Çeşit çeşit insanın içindeki farklı farklı düşüncelere şahit oldum. Yol arayanlar, yolunu kaybedenler, yoldan çıkmışlarla karşılaştım. Cengaverlere, ışık dervişlere, çiftçilere, rahip ve kahinlere, casuslara ve sıklıkla padişelere rastladım. Namus duygusu yeryüzünden silinmiş gibiydi. Bozkır kaynıyor, fokurduyor, içindeki alevi dışarı atmak için inliyor, ıstırap çekiyordu. En ucuz şey kin ve can idi. Ellerdeki hançerler mevki ve makam ayrımı yapmıyor. Bu alim ve zalim demiyor, güç adına, kazanç adına, hayatta kalmak adına yüreklere inip çıkıyordu. Kötülük içinde, kötülüğe karşı koymak içinde, iyilik adına da, iyileri yok etme pahasına da ölüm kapıda bekliyordu. İnsanlar hayatta kalabilmek, ailelerini savunabilmek, çoluk çocukların ekmeğini temin etmek veya çalmak, çırpmak için gündüz başka, gece başka kişiler olmakta ustalaşmışlardı. Bozkır'da gece ölüm anlamına geliyordu. Bunun aksine yegane güvenli yerler hanlar idi. Çünkü hanlarda kapıların gün batınca kapanması kuralı vardı. Kapı sürgülendikten sonra kilit asılıyor, artık ne içeriden dışarıya ne dışarıdan içeriye bir harekete izin veriliyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 110, devamı 11. ayrımda.